Ayrım 47. Sayfa 548. Johannes Lepsius suçlanan Avrupa olarak bağdaş kurmuş oturuyor. Gözünü bir an bile amacından ayırmamakta. O nedenle etkili Bursa türbedarının küfürlerini dostça karşılıyor. Tutulan bacakları kadar acı vermiyor bunlar Alman'a. Burada sizlerden duyduklarım benim için yeni değil. Hatta birçok kez aynı şeyleri vatandaşlarıma ifade ettim. Ben Hristiyanım, hatta Hristiyan papazıyım. Buna rağmen burada huzurunuzda rastladığım Hristiyanların büyük bölümünün kayıtsız ve tanrısız sözde inananlardan oluştuğunu kabul ediyorum. Türbedar Şeyh Ahmet'in bu sessiz ihtarına rağmen inatla sürdürdüğü haklı çıkma tavrını bırakmıyor. Demek ki gerçek suçluların biz Osmanlılar değil, bizzat kendiniz olduğunu kabul ediyorsun. Johannes Lepsius, dinin bütün suçları Adem'in kaçınılmaz mirası olarak görmemi emreder bana. İnsanlar, halklar Adem'den gelen suçu top gibi birbirine atıyor. Bu suçu bir tarih ya da olayla sınırlamak mümkün değil. Böyle yapmaya kalksak nerede başlar, nerede bitirebiliriz? Buraya gelişimin nedeni Türk halkına yönelik herhangi bir suçlamada bulunmak değil. Bu büyük bir yanlış olurdu. Burada lütufkar anlayışınızı rica etmek için bulunuyorum. Türbedar, kötü olanı uyandırdıktan sonra şimdi anlayış istemek için geliyorsunuz. Johannes Lepsius, ben şövenist değilim. Her insan istese de istemese de bir topluluğa aittir ve bu topluluğa bağlı kalır. Bu doğanın tabii gerçeğidir. Bir Hristiyan olarak yukarıdaki Tanrı'nın farklılıkları sevgi için yarattığına inanıyorum. Çünkü farklılık ve merak olmasaydı sevgi de olmazdı. Ben de doğam itibariyle Ermenilerden çok farklıyım. Fakat buna rağmen onları anlamayı ve sevmeyi öğrendim. Türbedar, peki Ermenilerin bizi ne kadar anladıkları ve sevdiklerini düşündün mü hiç? Sizin şeytani huzursuzluğunuzu barışçıl ortamımıza elektrik teli gibi çeken onlardı. Yoksa Ermenilerin masum kuzular olduğunu mu düşünüyorsun? İşte sana söylüyorum, uygun bir ortamda ellerine düşen her Türk'ü gözlerini kırpmadan keserler. Bu tür cinayetlere sizin Hristiyan papazlarınızın da sevinçle katıldıklarını bilmiyor musun yoksa? Johannes Lepsius ilk kez sert bir yanıt vermemek için kendisini tutuyor. Eğer öyle söylüyorsan efendi, intikam adına şurada burada bu tür cinayetler işlenmiş demektir. Ama sizin hocalarınız, mollalarınız, ulemanız da kışırtmalara katıldılar, bunu unutma. Hem de güçlü olan sizsiniz, Ermeniler ise güçsüz taraf. Türbedar sadece bilgili biri değil, aynı zamanda mükemmel bir polemikçi olarak tehlikeli ayrıntılardan hemen uzaklaşıp, iyi zırhlanmış genel olana çekilme sanatını çok iyi beceriyor. Sizler bütün dünyada dinimiz hakkında iftiralar yaydınız. Bu iftiraların en kötüsü de hoşgörüsüz olduğumuz. Eğer hoşgörüsüz olsaydı halifenin yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü bir ülkede tek bir Hristiyan yaşamaya devam edebilir miydi? İstanbul'u fetheden Büyük Sultan yönetiminin ilk yılında ne yaptı? Hristiyanları imparatorluğundan kovaladı mı? Nasıl? Hayır, Yunan ve Ermeni patrikliğini kurup iktidar, ihtişam ve özgürlükle donattı. Ya sizinkiler İspanya'da ne yaptılar? Yurtları İspanya olan Müslümanların binlercesini denize döküp odun yığınları üzerinde yaktılar. Biz mi size misyoner gönderiyoruz, yoksa siz mi bize? Göğsünüzdeki haçı sadece Bağdat Demiryolu ve petrol şirketleri hisselerinin daha iyi kar bırakması için taşıyorsunuz. Yaşlı şey, güneş ihtiraslıdır, ay ise yumuşak ve barışçıl. Türbedar hakaretamiz sözler söylüyor. Ama bu sözler sana, konuğumuza yönelmiş değil. Bizim insanlarımızın da dinimize yapılan haksızlığa öfkelenmelerini anlamak zorundasın. Kur'an'da Tanrı'nın adından sonra en çok kullanılan sözcüğün ne olduğunu biliyor musun? Barış. Peki 10. surenin ne dediğini? Bir zamanlar insanlar tek bir topluluktu, sonra aralarına anlaşmazlık girdi. Fakat Tanrı'nın emri olmasaydı aralarındaki anlaşmazlık çözümlenecekti. Siz Hristiyanlar gibi bizim de birlik ve sevgi imparatorluğuna ulaşmaktan başka bir uğraşımız yok. Biz de düşmanlarımızdan nefret etmiyoruz. Tanrı'ya ait olanı içine alan bir kalp nefret edebilir mi? Kardeşliğimizin en önemli görevlerinden biri barışı getirmektir. Bak, böylesine sert konuşan türbedar bizim en gayretli barış elçilerimizden biridir. Daha senden haberimiz yokken o sürgün edilenler için çalışmaya başlamıştı. Bu uğraşında yalnız da değil, gerçek askerler arasında da barış elçilerimiz var. Muhtemelen en yeni ve yetersiz tarikat üyesi olarak en uzak minderlerden birinde oturan piyade yüzbaşısını eliyle yanına çağırıyor. Yüzbaşı çekinerek yaşlı şeyhinin yanına oturuyor. İri gözleri yumuşak, hassas bir ifadeye sahip yüzüne sadece kalın bakımlı bıyığı askersel bir görüntü yaratmakta. Yaşlı şeyh, bizim verdiğimiz görev gereği doğudaki Ermeni nakil kampını ziyaret ettin. Yüzbaşı Johannes Lepsius'a dönüyor. Senin ünlü yurttaşın Mareşal von Goltz Paşa'nın genel komutanlığına bağlı kurmay alayında subayım. Paşa'nın kalbi de Hristiyan dindaşları için endişe ve acı dolu. Ne var ki bu konuda Harbiye Nazırı'nın iradesine karşı pek az şey yapılabiliyor. Ona başvurup görevim için izin aldım. Yaşlı şey, peki bu yolculuğun sırasında hangi bölgeleri gördün? Yüzbaşı, sürgün kamplarının çoğu Fırat kıyısı boyunca Deir ez-Zor ve Meskene Ovası'nda bulunuyor. En büyük üç kampta uzun süre kaldım. Yaşlı şey, peki karşılaştıklarına ilişkin bize bir rapor verebilir misin? Yüzbaşı Lepsius'a acıyla göz atıyor. Bu yabancının yanında susmama izin verilmesini tercih ederdim. Yaşlı şey, yabancı bunun bizim düşmanlarımızın yüz karası olduğunu öğrenmeli, anlat. Yüzbaşı yere bakıyor, uygun sözcükleri aramakta. Anlatılması olanaksız olanı nasıl anlatsın? Tiksintiyle boğuldu o manzarayı, o korkuyu, sözcükleri, bölük bölçük cümleleri yansıtmıyor. Savaş alanları dehşet vericidir ama en büyük savaş alanı bile Deir ez-Zor'la karşılaştırıldığında hiç kalır. Nasıl olduğunu kimse tasavvur edemez. Yaşlı şey, en kötüsüne... Yüzbaşı, artık insana benzemiyorlar, hayalet gibiler. Fakat insan hayaletleri değil, maymun hayaletleri. Ot yedikleri, oradan buradan bir parça ekmek buldukları için yavaş yavaş ölüyorlar. Fakat en kötüsü on binlerce cesedi gömecek güçlerinin olmaması. Deir ez-Zor bir ölüm lağımı sanki. Yaşlı şeyh uzun bir aradan sonra, peki onlara nasıl yardım edilebilir? Yüzbaşı, yardım mı? Onlar için en iyisi hepsini bir günde öldürmek. Kardeşlerimize haber gönderdim. Binden fazla yetim çocuğu Türk ve Arap ailelerine vermeyi başardık. Fakat bu öylesine az bir şey ki. Türbedar, peki bu çocukları ailelerimiz içinde sevgiyle, ihtimamla eğitmemizin sonucu ne olacak? Avrupalılar ırzlarına geçmek, eziyet etmek için onları kaçırdığımızı söyleyip gürültü koparacak. Yaşlı şey, doğru ama fark etmez. Yüzbaşıya dönüyor. Bu zavallılar Türk olarak seni düşman gibi mi görüyorlardı, yoksa güvenlerini kazanabildin mi? Yüzbaşı, insanlık dışı sefaletleri içinde kimin dost kimin düşman olduğunu bilmiyorlar artık. Ne zaman kamplara gitsem kalabalıklar halinde üzerime çullanıyorlardı. Çoğu neredeyse çırılçıplak kadınlar ve yaşlılar. Açlıktan böğürüyorlardı. Kadınlar atımın dışkısında öğütülmüş yulaf taneleri arıyordu. Daha sonra gösterdikleri güvenle beni parçalayacaklardı. Yerine getiremeyeceğim istekleri ve verdikleri görevlerle yüklenmiş durumdayım. Örneğin şu mektup. Cebinden kirli bir kağıt parçası çıkarıp Johannes Lepsius'a gösteriyor. Bunu senin gibi Hristiyan bir din adamı yazdı. 3 gündür toprağın üzerinde yatan karısının cesedinin başucunda oturuyordu. Dayanılır gibi değildi. Neredeyse tamamen tükenmiş küçücük bir adam. Adı Harutyun Nohutyan, Suriye sahilinde bir yerde otururmuş. Memleketlileri bir dağa kaçmışlar. Ona mektubunu memleketlilerine ulaştıracağıma söz verdim. Ama nasıl? Johannes Lepsius, yüzbaşının anlatımları sayesinde bağdaş kurmuş bacaklarının kas ağrılarını çoktan bu yana duymuyor. Kendisine gösterilen pusulanın üzerindeki büyük Ermeni harfleriyle yazılı adresi okuyor sadece. Yoğun oluk papazı Terhay Kazuna. Bütün öteki ricalar gibi bu da yerine getirilemeyecek. Rıfat Bereket Ağa, kehribar tesbihi yok elinde. Antalyalı yaşlı adamın narin bedeni şeyhe doğru hareketleniyor. Bu istek yerine getirilebilir. Nohutyan'ın mektubunu memleketlilerine ulaştırmak istiyorum. Birkaç gün içinde Suriye kıyısında olacağım. Yaşlı şeyh hafif bir gülümsemeyle Lepsius'a dönüyor. Tanrı'nın lütfuna bir örnek işte. Birbirini tanımayan iki kardeş bir talihsizliğin isteğini yerine getirmek için bu büyük kentte karşılaşıyorlar. Şimdi bizi daha iyi anlayacaksındır. Dostum Antakyalı ağaya bak. Senin gibi güçlü bir yaşta değil artık. 70 yılını taşıyor sırtında. Buna rağmen aylardan bu yana iyi bir Türk olarak Ermeni milleti için çalışıyor, yolculuklar yapıyor. Onlar için Sultan'la Şeyhül İslam'ı bile ziyaret etti. Rıfat Bereket Ağa, kalbimin yönlendiricisi amaçlarımı biliyor. Fakat ne yazık ki onlar çok güçlü, biz ise çok güçsüzüz. Yaşlı şey, Güçsüzüz çünkü Avrupa uşakları halkımızın dinini çalıyor. Aynı türbedarın üfkeli sözlerde söylediği gibi. İşte şimdi gerçeği biliyorsun. Ne var ki güçsüz olanlar korkak değildir. Ermeniler uğruna giriştiğin çabaların senin için tehlikeli olup olmadığına karar veremem. Ama ağa ve yüzbaşı için çok tehlikeli olabilir. Bir hain ya da ajan hükümete ihbarda bulunursa ömür boyu hapishaneyi boylarlar. Johannes Lepsius, Şeyh Ahmet'in eline eğiliyor ama utancını ve kapalılığını aşamadığı için öpmüyor. Bu saati ve beni buraya getiren kardeşimiz Nesimi'yi kutsuyorum. Artık umudum kalmamıştı. Fakat şimdi sizlerin yardımıyla bütün nakil kayıplarına rağmen Ermeni ırkının bir bölümünün korunabileceğini umuyorum. Yaşlı şeyh, bu sadece Allah'ın elindedir. Ağayla buluşun. Johannes Lepsius, Musa dağdakileri kurtarma olanağı var mı? Türbedar Alman'ın asilere duyduğu sempati Osmanlı yüreği için fazla geldiğinden yine öfkeleniyor. Peygamber diyor ki, kim bir hainin yararına müdahale ederse kendisi de haindir. Çünkü bilerek ya da bilmeyerek huzursuzluk yaratmaktadır. Yaşlı şeyh kişiliğinin akılcıl üstünde ilk kez geri çekiliyor, gözleri uzaklarda. Sözcüklerinden karışık bir belirsizlik duyulmakta. Belki de şimdi yitik olanlar güven içindedir. Güven içinde olanlar ise yitmiştir. Şeyhin hizmetçisiyle yumuşak gözlü şişman kapıcı kahve ve Türk şekerlemesi olan lokum sunuyorlar. Şeyh Ahmet fincanı konuğuna kendi elleriyle sunuyor. Veda etmeden önce konuşmayı bir kez daha Ermeni meselesine çekmeye çalışıyor Lepsius. Fakat başarılı değil. Yaşlı şeyh konuya ilişkin her sözcüğü soğukça reddediyor. Buna karşın Rıfat Bereket Ağa papaza 36 saat sonra yolculuğa çıkmak zorunda olduğu için akşama kendilerini otelde ziyaret edeceğine söz veriyor. Doktor Nesimi Bey ile papaz Seraskeriye'nin orada ayrılıyorlar. İki adam uzun yolu neredeyse hiç konuşmadan yürüdüler. Türk papazın izlenimlerinin coşkusuyla meşgul olduğu için konuşacak şey bulamadığına inanıyor. Gerçi bu doğru ama başka açıdan. Tutkun adamın kafası yeni fikirlerle öylesine dolu ki neredeyse çatlayacak. Birkaç saat geçirdiği gizemli yeni dünyayı değil, mucizevi bir rastlantı sayesinde aniden ortaya çıkan, ülke içine açılan yolu düşünmekte. İkide bir Nesimi'nin elini sıkıyor minnetle. Ne var ki adamın konuştuklarını pek anladığı yok. Türk önümüzdeki günlerde hayatının küçük olaylarına dikkat etmesini istiyor Lepsius'tan. Şeyh Ahmet'in kalp denemesine layık görülen biri öyle olaylarla karşılaşırdı ki eğer kavrayabilirse yaşadıklarından anlam çıkarabilirdi. Lepsius yalnız kalınca yukarıya doğru Enver'in yüksek makamının pencerelerine bakıyor. Öğleden sonra güneşinde alev almış gibiler. Bir arabaya atıyor kendisini. Ermeni patrikliğine. Dünyanın bütün ajanları umurunda değil şu an. Tez canlılığıyla bezgin piskoposu sıkıştırmakta. Monsenyör Save'nin düşüncesi imkansız biçimde gerçekleşiyordu. Şimdiye kadar bilinmemesine rağmen geleneksel Türk çevreler Ermenilere yardım etmekteydiler. Halkın en iyi sınıfı ateist önderlere karşı söndürülemez bir kinle tutuşmuştu. Bu ateş kendi davaları için kullanılmalıydı. Monsenyör Saven yalvaran bir hareketle elini ağzına götürüyor. Tanrı aşkına biraz yavaş. Papazın hareketli ruhu geniş bir organizasyon planı geliştiriyor hemen. Patrik büyük derviş tarikatıyla gizlice bağlantı kurmalıydı. Böylece etkili bir kurtarma faaliyetine dönüşecek, dallı budaklı bir sosyal yardımın temeli atılacaktı. Kendilerinden gelecek güçlü teşvikle Türklerin dini kesimi mücadelesine güçlenecek ve halk içinde Enver'le Talat'a karşı güçlü bir direniş oluşacaktı. Monsenyör Savan Lepsius'tan çok daha az iyimser. Bütün bunları bilmiyor değil, fısıltısı zor duyuluyor. Bütün derviş tarikatları sözü edilen tarikata benzemezdi. Bir kere Mevlevi ve Rufai gibi en büyük ve etkili tarikatlar gözü kapalı Ermeni düşmanıydılar. Gerçi Enver'e, Talat'a ve komitenin öteki büyüklerine lanet okuyorlardı. Ama Ermenilerin yok edilmesinden de tamamen yanaydılar. Johannes Lepsius'un güvenini yitirmeye hiç niyeti yok. Uzatılan elleri tutmak zorundalar. Patriye, Şeyh Ahmet'le Nesimi Bey'in ayarlayacağı gibi bir görüşme öneriyor. Monsenyör bütün bu cüretkarlıklar üzerine öylesine dehşete kapılıyor ki, tez canlı papazın odasından çıkmasına neredeyse sevindiği söylenebilir. Lepsius arabadan köprünün öteki ucunda iniyor, Tokatlıyan'a kadar ki kısa yolu yürümek niyetinde. Aylar süren tasavvur edilemez depresyondan sonra şu an kendisini geride büyük bir zafer bırakmış gibi yükselmiş hissediyor. Oysa gerçekte hiçbir şey elde etmiş değil, sadece zayıf bir ışık gördü. Düşüncelerle dolu, Büyük Pera Caddesi'nde otelini geride bırakarak yürümeye devam ediyor. Harika, serin bir akşam. Gökyüzü parkı andıran iki yanı ağaçlarla kaplı caddede, ağaç tepelerinde açık yeşil renkte parlıyor. Burası son derece seçkin bölgelerden biri. Elçiliklerin bulunduğu kesim diye düşünerek yavaş yavaş geri dönüyor. Burada ark lambaları bile var. Karşısından yavaşça gelen arabanın içi aydınlık. Şişman bir sivilin yanında canlı sohbete dalmış bir subay oturmakta. Johannes Lepsius ağzında aniden hafif bir korkunun tadını hissediyor. Enver Paşa'yı tanıdı. Parlak genç görünüşü kızlarınkine benzer uzun kirpikli canlı yüzü. Yanında oturan fesi yana eğilmiş beyaz yelekli adam ise birçok resimde görülebileceği gibi hiç kuşkusuz Talat Bey. İşte büyük düşmanla yine karşılaştı. Tuhaftır ama içten içe hep istemiştir bunu. Donmuş gibi yerinden kıpırdamadan arabanın arkasından bakıyor. Araba henüz 100 metre uzaklaşmadan kısa aralıklarla iki kurşun sıkıldı. Keskin fren sesi. Karanlıktan belirsiz vücutlar çıkıyor ortaya. Sert sesler çarpıyor birbirine. Yardım mı çağrılıyor? Organlarının buz kestiğini hissediyor papaz. Suikast mı? Kader Enver'le Talat'ı bulmuş muydu? Kendisi de tanık mı olacaktı? Karşı konulmaz bir şey Lepsius'u felaket yerine çekiyor. Görmek istemiyor ama elinde değil. Bağırışan gruba kararsızca yaklaşıyor. Çevresinde bağırarak tavsiyelerde bulunan seyircilerin toplandığı bir karpit lambası yakıyor biri. Şoför sızlanıp küfür ederek arabanın altında çalışıyor. Ne var ki Enver Paşa ile Talat Bey sükunetle yan yana dikilmiş sigara içiyorlar. Araba ön lastikleriyle keskin kenarlı bir engele çarpınca lastikler patlamış, motorda arızalanmış. Fakat en komiği ne Enver sandığının Enver ne de Talat sandığının Talat olmaması. Biri son derece sıradan bir subaya, öteki ise daha da sıradan bir tüccara ya da memura dönüşmüş. Lepsius böylesine bir hayal üreten taşkın hayal gücüne öfkeli. Delinin biriyim diye homurdanıyor. Fakat bir saat sonra Rıfat Bereket odasında otururken araba hikayesini unuttu bile. Sarığı ve mavi uzun üstlüğüyle böylesine Avrupa'yı bir otele uymuyor ha. Lambanın soğuk ışığı altında sert tahta sandalyeye oturmaya uymuyor. Lepsius kalp hırsızları şeyhinin Suriye'deki halifesi olan bu yaşlı adamın büyük özveride bulunduğunu fark ediyor. Alman yardım paralarından 500 lirayı alıp gerektiğinde Musa Dağı'dakiler için kullanmasını rica ediyor. Belki de bazılarının düşüneceği gibi papaz dikkatsiz davranmış değil. Bu küçük ışıklı ellerde bunu görüyor. Söz konusu para, hiçbir gücü olmayan konsolosluklar ya da misyonlarda olduğundan daha emin ve geleceğe dönük saklanmıştı. Belki de ilk kez amacına uygun kullanılacak. Rıfat Bereket, dünyanın en zor yazısıyla parayı aldığını bildiren kocaman bir kağıdı doldurup törensellikle sunuyor Alman'a. Yaptığım alışverişleri bildiren noksansız bir mektup vereceğim sana. Ya aldıklarını daha götürmeyi başaramazsan? Kağıtlarım iyi, hiçbir şeyden korkmuyorum. Geriye kalanı öteki nakil kamplarına dağıtacağım. Bu konuda da alındı belgesi veririm. Johannes Lepsius son olarak ağadan mektuplarını Nesimi Bey'e göndermesini rica ediyor. Böylesi daha güvenli. Tanrı aşkına bu yeni yolun açık kalmasına çalışılsın. Belki de İstanbul'a boşuna gelmedim diye düşünüyor Johannes Lepsius. Ağayı caddeye kadar geçirip odasına döndüğünde. Küçük odada sofu konuğundan bir şeyler kalmış. Öncekinden daha derin bir dinginlik. İşinin bugün büyük bir ilerleme kaydettiği bilinciyle yatıyor papaz. Ne var ki şimdi türbedeki şahıslar ağırlık kazandılar. Gözleri, yüzleri, sözleri ve hareketleriyle sıkıştırıyorlar Lepsius'u. Bugün tanışmasına izin verilen bu kişilerin böylesine etkili olduklarını daha önce fark etmemişti. Şeyh Ahmet, şeyhin oğlu türbedar. Bunlarla uzun tartışmalar sürdürürken dalıp gidiyor, nihayet uyuyabildi. Fakat uykusu uzun sürmüyor. Gecenin ortasında boğuk bir gümbürtüyle uyanıyor papaz. Pencereler öyle tuhaf zangır diyor ki. Lepsius tanıyor bu sesi. İngiliz-Fransız donanmasının topları boğazdan içeri girmek için atıyor. Eliyle arıyor elektrik düğmesini. Bulamıyor. Kalbe saplanan korkunç bir darbe gibi. Nesimi yaşadığı küçük olayları iyice gözlemesini istememiş miydi ondan? özel anlamları olabilirdi. Enver ve Talat'a suikast. Boş bir aldanma değil bu. Şeyh Ahmet'in gücüyle bağıntılı bir hayal. Johannes Lepsius önünde açılmış yüzüne dik dik bakan uğursuz uçurumun kenarında gözlerini kapamak istiyor. Söz konusu olan geleceği görmek miydi, yoksa karanlık caniyane bir dilek mi? Top ateşi gümbürdüyor, pencereler zangırdamakta. Saçma, saçma diye cesaretlendirmek istiyor kendisini. Fakat ateşli ruhunda yukarıdaki tanrının adaletini kırıldığı anda yeniden kurduğunu hissediyor.